Ayrım 4.
Katolik olduğumu açıklayana dek insanların üstüme saldırması boşuna değil. Bunu açıkladığım zaman hepsi sakinleşti. Beni bir çekmeceye koydular. O Katoliktir, Katolikleri ilgilendirir. Bir tür ağıl için yazmak korkunç bir şey. Öte yandan düşündüklerimin yazdıklarımı etkiliyor olması da gerçektir. Elbette inanç boyutu temeldir. Tüm kitaplarımda aşkın bir çizgi vardır. Ama yazmaya koyulduğum anda kendimi belli bir tür okura değil, herkese seslenmek durumunda hissediyorum. Bu nedenle bana bu etiketi yapıştırmalarının çok olumsuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Katolik olmayanlar bu beni ilgilendirmez diyebilirler ve alabilecekleri herhangi bir uyarıyı a priori, deneyimlere değil de belirlenmiş öncüllere dayanarak reddedebilirler. Katolik olmayan ve yüreğinin götürdüğü yere gitti okuyan pek çok kişi onu bir Katolik kitap olarak görselerdi, okumazlardı. Ülkemizde bir yazara Katolik yaftasını yapıştırmak onu dışlamanın bir türü. Uzun süre yaptıkları gibi insanlara faşist damgasını vurmakla eşdeğer bir durum. Faşist dersin ve konu kapanır. Katolik sıfatı o kadar kötü değil ama gene de bir kenarda örtülü duran bir gerçek. Sanki sadece kilise görevlileri için bir romanmış gibi oluyor. İyi ama siz sözü edilebilecek bir Katolik yazın olduğunu düşünüyor musunuz? Buna ne yanıt vereceğimi bilemiyorum. Ben içinde aşkın sözlerin bulunduğu bir yazın biliyorum ama Katolik yazın genellikle olumsuz değil de kapalı bir şeye dönüşüyor. İnsan yazarken özgür olmalı. Yazı kanıtlamaya dönüşemez. Örneğin pek çok kişi bana şöyle diyor. Ah ama yüreğinin götürdüğü yere git de ihanet var. Doğru ama yaşam bu. Her şeyiyle yetkin bir evliliğe ilişkin yazamazdım ki. Ben evliliğin gerçekte yetkin bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama büyük yazın insan yaşamına ilişkin yanlışları, düşüşleri anlatır. Yetkin olan şeyleri değil. Ve bu hepimizin yaptığı yanlışlar aracılığı ile yetkinliği anlamaya ve öğretmeye yarar. Zaten gösterişli bir biçimde yetkinlik niyetiyle ortaya çıkmak yazınsal olarak iyi bir sonuç vermiyor. Yanlışları geri çekme konusunda serbest olmalı ve sonra iyiye uzanmalı. Geçenlerde bir başka konuya aklım takıldı. Ben pek az roman okuyorum çünkü bana ilginç gelen türden roman pek az bulunuyor. Ama bir roman okuduğum zaman da sık sık bu romanların bitmemiş olduğu kanısına kapılıyorum. Sanki yazar o kitabı nasıl bitireceğini bilememiş gibi geliyor bana. Belki güzel kitaplar ama sonları yok. Neden? Çünkü arkalarında yaşamdan alınmış bir düşünce yok, bir son yok. Bu anlamda belki aşkınlığa açık yazının kimliğini saptamak gerekir. Ben öyküleri bitiririm, yani onları kapatırım ve geriye bir düşünce bırakırım. Bütün kitap o noktaya doğru uzanır ve böyle bir uzanışın ilerleyişin olduğu anlaşılır. Oysa pek çok çağdaş roman sanki rastlantıya teslim edilmiş gibi bir öyküyü anlatmaya iyi başlıyor, sonra keşfediyorsunuz ki öykünün bir merkezi yok. Bence bir kitabın bir merkezi ve bir yönü olmalı, yoksa anlamından çok şey yitirir. Yaşamın anlamına ve aşkınlığa açık yazın tanımına bu söylediğim yanıt verebilir sanırım. Çok ilginç. Öykülerinizde sizin iyi yürekli bir yazar olduğunuzu söyleyemeyiz. Kitaplarınızda her şey var ve acımasızlık sözcüğünü yazılarınıza pek kolay koyabiliyorsunuz. Her şeyden önce kendi kendime karşı acımasızım. Bu yazıda temeldir. Yazı insafsızdır. Neden? Çünkü acımasızlık tüm kat yerlerine bakmaya ve onları görmeye izin verir. Hayır dedirten tülü ortadan kaldırır. Ben en dibe kadar inmek ve oradan bir konu bulup çıkartmak isterim. Kötülük sorunu tüm anlatının merkezidir. Eğer kötülük üstünde böylesine parlak olmasaydım yazı yazmayı başaramazdım. Kitaplarınızı okuyan kişi çocuk seviciliğini, eşcinselliği, ihaneti, ölümü, intiharı, cinayeti bir arada buluyor. Yani her şeyi. Evet, bana neden iyilikçi adını taktıklarını ben de anlamıyorum. Benimkiler korkunç ve insanın umutsuzluğunu işleyen kitaplardır. İyilikçilik benim ufkumda bile görünmüyor. Elbette bakışımın kötülüğe çevrili olmasının nedeni iyiye döndürmek içindir. Amacım budur. Sanırım kötülük insanın en kolay gerçeklerinden biridir ve kötülük anlatının en dolaysız gerçekliğidir. Aynı zamanda neredeyse elinden tutup kötülüğe taşıyan özensizliktir. Bugün kötülük kavramı neredeyse yitirildi. Bir sınır kalmadı. Her şey yasal ve olanaklı. Yeter ki açıktan açığa yapılsın. Ve kötülüğün insan ruhunda var olduğu bilincine iyice vardığım için, yaşamdan kötülüğü kovmak için bir savaş, bir süreç yaşamak zorunda olduğumuz mutlak bilincine de sahibim. Yaşamımızın amacı tüm olumsuzluğu elemek ve kendimizi içimizdeki karalıktan arındırmak olmalı. Çünkü bu dünyaya doyum ve sevgi dolu bir yaşam sürmek için geldik. Ne var ki bu yolda belki en karanlık uçurumlardan pek çok düşüş yaşanıyor ve en aydınlık yollar karşımıza çıkıyor o zaman. Başlangıçtan beri inanç sahibi olan, korunmuş bir ortamda büyümüş olan kişiler böyle inişler ve çıkışlar dolu bir yol aşmak gerektiğini bilmiyor olabilir. İnanç bir tür koruma başlığı ile karıştırılmamalıdır. O büyük ufukların ve büyük heyecanların gerçekliğidir. Yoksa yaşamı önüne seren bir anahtar değil. Özel bir güvenlik olayı, bir gruba bağlılık anlaşılır. Bu söylediğiniz belki de öz yaşamsal bir durum mu? Pek çok kişi gibi benim için de ilk kitabınız olan Yüreğinin Götürdüğü Yere Gitti okuduğum zaman sizin bir noktada bir değişim yaşamış olduğunuza yemin edebilirdim. O kitapta üstü örtülü diye nitelediğim buydu. Sanki o kitabı yazan bir gün öncesine kadar başka türlü düşünüyordu ve sonra ansızın değişti. Önceki kitaplarınızla ilgili eleştirileri okuduğumda da bu izlenimim güçlendi. Küçükken son derece inançlı, hatta mistik bir çocuktum. Ama sonra son derece tanrı tanımaz bir ortamda büyüdüm ve bu koşulun getirdiği büyük acıyı çektim. Çünkü ruhsal bir donanıma sahip çocuğun değişik bir ortamda büyümesi çok zordur. Ne yazık ki beni dinleyecek birini aradığım anlarda içimde var olan ve giderek katlanan o büyük gücü anlamayı başarabilecek birini bulamadım. Bu nedenle akıntıya karşı yüzmek zorunda kaldım. Dine karşı kayıtsız, hatta düşman bir ortamdaydım ve bir tek anneannemle anlaşabiliyordum. Bu kararlılığımı korumak için savaşmak zorundaydım. Ve izcilik gibi bir seçim yaparak bunun benim yaşamım olduğunu vurgulamak istedim. Ama sonra yeni yetmelik çağımda başka sorunlar ortaya çıktı ve dinsel uygulamalardan çok uzaklaştım. Ama gene inançlı bir insandım. İnancımı hiç yitirmedim. Uzun yıllar dinsel uygulamalardan uzak kalmamın bir nedeni de konuşacak ve beni dinleyecek bir kişi bulamamamdı. Düşman bir çevrede insan yalnız kaldığı zaman parıltısını yitiriyor, uzaklaşıyor. Sonra bir acı ve keder dönemi yaşadım ve içimdeki bu özelliğin dışarıya taşmakta olduğunu hissettim. O zaman içimde uyuyakalmış ama beni beklemekte olan çocuksu yanıma döndüm ve inançlı bir insan gibi dinsel uygulamalara yeniden başladım. Bu neredeyse ani baş aşağı dönüş, tek ses içini yazarken mi yaşandı? Gerçekten de tek ses içinin son öyküsü sırasında yaşanan bir değişim var. O dönemde 25 yaşımdaydım. Çok ciddi fiziksel sorunlar yaşadım. Sonra o sorunlar çözümlendiler ama yaşamımı elime almayı başaramıyordum. Çünkü tüm sınıflandırmalar alt üst olmuşlardı. Böyle bir durum yaşadıktan sonra yaptığın ve yaşadığın her şeyle yeniden hesaplaşmak zorunda kalıyorsun. Ve o zaman yola düştüm ve bir süre İsrail'de bir kibbutz'da yaşadım. Kibbutz, İsrail Devleti'nde tarım üretim kooperatifi. Ve o noktada tüm temel taşları yerine oturttum. Çünkü orada beni tanıyan kimse yoktu. Kimse için kimse değildim. Ve nasıl söyleyeyim, hem Yahudi kökenim hem de yaşadığım yöredeki Hristiyanlığın önemli yerleri bakımından ruhsal olarak çok yüklü bir ortamdaydım. İsrail'i de gezebildiğim o yalnızlık dönemim tüm temelimi yeniden oluşturmaya yaradı. Gerçekte benim için bir yeniden doğuş oldu. Tek ses içinin son öyküsü beni çok anımsatır. Çölde uyuyakalan ve bu şeyi toprağın bir soluğu olduğunu algılayan benim. Bu orada deneyimlediğim ve bir biçimde mistik olan bazı açılımlarımdan biri oldu. Ve böylece yeni bir yola girdim. Son derece iç kapayıcı bir kitap olan tek ses için ışık ile biter. Çölle biter ve çölden yeniden başlar. Çünkü Yüreğinin Götürdüğü Yere Git kitabının kahramanı, o öykünün kahramanının doğrudan mirasçısıdır. Gene Yahudi bir kadın kahraman, sanki aynı öykü devam etmekte gibidir. Gerçekte benim her kitabım bir öncekinin devamı gibidir. Söz gelimi Anima Mundi ergenlik çağına ilişkindir. Bu Yüreğinin Götürdüğü Yere Gitti anılan ama yaşanmayan bir dönemdir. Çünkü anneannenin sözleri aracılığı ile torunun o dönemi ters ışıkta kalmıştır. Anima Mundi bu temayı yeniden ele alıp işler. Sonunda içsel yürüyüşünüzü konuşacak birini bulamadan tek başınıza mı geliştirdiniz? Evet, ilk adımlar öyle oldu ama sonra çok değerli kişilerle konuşma olanağı buldum. Yoksa bu noktaya erişemezdim. Ve bireysel olarak yaşadığım bu değişimler çevremin yeniden insanlarla dolmasını sağladı. Özellikle de ailemden kişilerin. Ailede tek inançlı kişi hala benim ama artık bana bir teşvik arzusuyla değilse de saygıyla bakıyorlar. Ailemin Yahudi kökenli olduğunu söylüyordum. Katolikliği seçmelerinin nedenlerinin son derece pratik nedenler olduğunu söylemeliyim. Elbette Edith Stein tarzı bir dönme değildi bu. Ticari nedenler vardı. Böylesi işlerine geliyordu. Yahudi olarak da dinlerine bağlı kişiler değillerdi. Katolik olmak hem ticaret hem evlilik hem de başka pek çok nedenle daha yararlıydı. Ama bu bir tür yoldan çıkma duygusu yarattı. Çünkü Yahudilik gibi güçlü bir dini terk etmek ve sadece yüzeysel bir biçimde inandıkları bir dine geçmek, bence bunu yaşayan ailelerde güçlü sarsıntılar oluşturur. Bunu anneannem söylerdi bana. O küçükken ailesinin dinsiz olduğu söylenirmiş. Bu sanki artık hiçbir şey olamamak gibi bir şeydir. Korkunç bir şey. Yahudiler inanç ve yaşantı arasında sıkı bir ilişki kurarlar. Doğru, ne burada ne orada olmak ailemde ciddi bir yoldan çıkma yarattı. Gerçek bir inanç uğruna terk edilmiyorsa Yahudilik gibi güçlü bir dine öyle kolayca ihanet edilmez. Biz gene dinsel temamıza dönelim. Anima Mundi'ye ilişkin eleştiriler okumuştum ve ben hiçbirini okumadım. Evet, eleştirmenlere pek kulak asmadığınızı, okurlarınızın sözlerine önem verdiğinizi duymuştum. Hiçbir eleştiriyi okumadınız mı? Ancak editörlerim bunu gerekli buluyorlarsa okuyorum. O zaman da onlar benim yerime okuyor ya da bana bir özetini gönderiyorlar. Söz gelimi yanımda Alfredo Giuliani'nin Repubblica gazetesinde yazdığı ve size saldırdığı bir yazısı var. Onu tanıyorum, kitabı okumadı. Eleştirisinden bu belli oluyor. Civiltà Cattolica dergisinde Peder Ferdinando Castelli'nin uzun bir eleştirisinde daha ince ve aldatıcı bir doğrulaması vardı. Şöyle diyordu. Evet, Tamaro'nun kozmik tanrıya bir uzanışı var gibi görünüyor ama hala İsa'nın insanıyla buluşamamış gibi geliyor bana. Başka Katolik görüşleri de özetleyen bir eleştiri bu ve sanki sizin Katolikliğinizin biraz Budist bir yanı var der gibiler ve Anima Mundi'yi çok sıradan eleştirdiler. Sizin kitaplarınızı okuduğum ve sizinle görüştüğüm için edindiğim izlenimle mistisizm, yarı Budistlik ya da New Age değil, gerçek ve dürüst bir Hristiyanlık sergilediğinizi düşünüyorum. Elbette daha çok etki yapabilmek için daha fazla sayıda okura ulaşmak yazının tek amacı değildir ama önemlidir. Pek çok kez söyleyeceklerimi açıktan açığa söylemek gereksinimi duyuyorum. Gene de böyle yapmıyorum çünkü bence bunu bir iletişim düzeyine indirmek doğru olmaz. Kitaplarımla pek çok kişiyi düşünmeye ve inanca yaklaşmaya ittiğimden eminim. Hatta bunu biliyorum çünkü pek çok kişi bana yazıyor. Bu bir sezgi değil, bir kesinlik. Her şeyi açık açık terimlerle anlatsaydım böyle olmazdı. Çünkü anlatıldığı zaman bu tip bir açıklık itici olur. Çevresinde bir çember çizmek daha uyarıcı ve daha ilginç olur ve her şeyi aydınlatır. Elbette ben İsa'ya inanıyorum ama kitaplarımda inancın gerçeklerini bir din dersindeymişim gibi sıralayamam. Yoksa okurlarım bize ne diyebilirler. Bu benim yaşantımı sarmalayan ve kitaplarımın alt fonunda bulunan bir şeydir. Zaten insanlar söylemek istediklerimi anlıyorlar. Sizin Katolik eğitim diplomanız olmadığı, doğru ortamlarda büyümediğiniz için böyle söylüyor olabilirler. Bu dayanılmaz bir şey. Çünkü genellikle daha engebeli yollar aşıp gelen, kiliseyle evi arasında daha az gidip gelenler bu konularda daha büyük zenginlik ve dibe kadar inme yeteneğini gösteriyorlar. Bu bence çok sıkıcı bir şey. Çünkü işin içine belgeler, damgalarla bir korku karışıyor. Hristiyanlığın yüreğinde böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Gelelim kitapların içeriklerine. Yüreğinin götürdüğü yere git merkez konumda ama tek değil çünkü aynı konu az çok öteki kitaplarda da işleniyor. Size yöneltilen eleştirilerin özünde ortak temaları işlediğiniz biçiminde. Buna ne diyorsunuz? Her şeyden önce yaşam ortak bir konudur. Şu temeldir, yaşamın özgürlüğü, yaşam özgün olmalıdır biçiminde bayağı bir düşünceye kapılanların aklındadır sadece. Yaşam sıradanlıklardan oluşur. Çünkü böyle yazan eleştirmenlerin tümü eminim sevgilileri onları terk ettiği zaman içmeye başlayan, saatlerce ağlayan insanlardır. Yaşamın bayağılığı, sıradanlığı buradadır. Bayağılığın fidyesi derin bir sevgi boyutunda yaşamaktır. Yaşamı bayağılıktan kurtaran doku budur. Yaşam gerçekten sıradandır. Bu özgünlük dedikleri nedir bilmem. Kimi zaman yazınla uğraşanların en yalın konuları pek karmaşık hale getirmek için çabaladıklarını düşünüyorum. Kimi zaman da entelektüeller karmaşa düzeyine yükselme ve bu karmaşayı anlatmaya hazır olduklarını söyleme hayalini kuruyorlar. Bence yalnızca karışık kafalar yaratmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Siz bu ortak konuları aradınız. Hayır, ortak bir konu nedir bilmiyorum. Bir bebek doğarsa sevinirsin. Bir insan ölürse üzülürsün. Bunlar mı ortak konular? Ama bunlar insan yaşamının özleridir. Hepimizin paylaştığı şeyler. Elbette hepimiz aynı şeyleri tadıyoruz. Ortak mekanlarda yaşamak diyor buna eleştirmenler. Herhalde hepimiz içinde olduğumuz için böyle diyorlar. Tabii hep birlikte yaşıyoruz. Bu korkuyu hiç anlamadım, hiç duymadım. Çünkü yaşam değişik bir varsayım arayacağım diye ortak mekanlardan uzaklaşınca değil, ortak duyguları dolu dolu yaşadığın zaman güzeldir. Benim değişik olmaktan korktuğum anlaşılmasın. Ben ortalama olarak bayağı olandan korkarım. Yani özgün olma gereksiniminden. Bayağı olan sürekli özgün olma hevesindedir. Kendini göstermek ve şaşırtmak için buna gereksinme duyar. Bu tarz düzeyinde de böyledir. Ben de çok daha karmaşık biçimde yazabilirim. Buna yeteneğim var. Ama kendi seçimim olarak bunu yapmıyorum. Çünkü kimseyi şaşırtmak istemiyorum ve kimseye bir şey göstermeye gereksinmem yok. Bu zor oluyor çünkü çoğu zaman kendimi durdurmak zorunda kalıyorum. Daha süslü bir üslupla söz dizimi ve sözlük bilgimi sergileyerek yazabilirdim. Bunu yapmıyorum çünkü o zaman iletişim kuramam ve başkaları için bir şey yapmış olmam. Bu da beni ilgilendirmiyor. Üslup konusunda bir Tamara okuru olarak beni şaşırtan bir şey oldu. Yüreğinin götürdüğü yere git ve Anima Mundi'yi okurken son derece yalın, kimi zaman basit bir tarzla karşılaştım. İçerik olarak değil, tarz olarak kuşkular bile uyandı zihnimde. Çünkü bazı cümleler öylesine düzdüler ki sanki oraya öylesine çiziktirilmiş gibiydiler. Sonra tek ses içini okudum ve yeniden şaşırdım. Çünkü ikinci ve üçüncü kitapta tarz sanki bir alçalma göstermişti ve bunun isteyerek yapıldığı belliydi. Sizin için anlatıda önemli olan üslup mu, iletişim midir? Benim için iletişimdir. Elbette üslup da işin içindedir ve anlattığın şeyin ve nasıl anlattığının iskeletini oluşturur. Ama abartıya kaçmamalıdır. Daha karmaşık yazabilirdim ve bunu yapmıyorum çünkü o zaman uzaklaşırdım ve ben insanlara ulaşmak, onlarla iletişim kurmak, onlarda heyecanlar uyandırmak istiyorum. Çünkü insanların içtenliklerinde yollar açabilmeyi başarabilen fazla kişi olmadığını düşünüyorum. Benim için anlatı uygun bir dille kurulan iletişimdir. Bir kitap yazdığım zaman söyleyecek bir şeyim olmalıdır. Bu olmazsa iletişimin işe yaramadığını görürsem bir noktada kitap elimden kayar ve giderek daha zahmetli olur. Yazarımı yazarım ve sonunda ondan nefret eder ve onu terk ederim. Çünkü artık o beni ilgilendirmiyordur ve bunun sıkıntısını çekmek istemem. Somut olarak şu ortak konulara dönelim. Size üç büyük temanıza ilişkin bir şeyler sormak istiyorum. Yürek, kuşaklar ve çocuklar. Yanılmıyorsam bunlar sizin anlatınızın üç temel direği. Bize yürekten söz edin. Yürek nedir? Yürek tüm yaşamımızın ve ruhumuzun merkezidir. Benim için yürek, kutsal ruhun yeri, daha doğrusu kutsal ruhun sesidir. Yüreğinin götürdüğü yere gitin son bölümü duaya ve ruhun sesini dinlemeye bir çağrıdır. Yüreğinin götürdüğü yere git, ruhun sesini izle anlamına gelir ve insanın kendi kendini tanıması ve kendi çağrısını izlemesi için kendi içine bakması gerektiğini dile getirir. Yani canın ne istiyorsa onu yap anlamında değil. Elbette değil. Çünkü şöyle diyorum, dur, sessizce dur ve yüreğinin sesini dinle. Bu tam olarak dinlemeye bir çağrıdır. Ruhun konuşmasını dinlemeye hazırlıktır ve o konuştuğu zaman ancak o zaman eyleme geçilmelidir. Bu kutsal ruhun sesidir ve sonra yürek İncil'de ruhun klasik merkezidir ve karanlıkta ışıktır, kötülüğün tanındığı ve savaşıldığı yerdir. Yürek sorunu bölümü içindeki kötülüğü tanımak ve ruhun yardımıyla onunla savaşmaktır. Benim tüm kitaplarım bu aşamaya yaklaşmak için yapılan yürüyüşlerdir. İkinci konu, yazdığınız tüm kitaplarda kuşaklar can alıcı bir nokta. Babalar ve oğullar, anneanneler ve torunlar. Hep bir çatışma ve barışma var ama bir düşünme süreci geçiriliyor. Daha önce söylediklerinizden bunlarda öz yaşamsal çizgiler olduğunu çıkartıyorum. Ama sadece bu mu var, yoksa bu da bir iletişim kaygısı mı? Mutlaka öz yaşamsal bir bölüm vardır ama ben şöyle düşünürüm. Kuşakların işlerliği hem çok güçtür hem de mutlaka gereklidir. Çünkü insanın kendi geçmişiyle bağlantı kurması ve evlatların oluşturduğu gelecekle birleşmesi insan yaşamının doyum sağlayan boyutudur. Anne babalar hem iyiliği hem kötülüğü evlatlarına aktarırlar. Onlardan ister istemez öğreniriz. Olumsuz anne babadan iyilik de öğrenilebilir ve sadece ideal anne babanın öğretmen olacağı diye bir kural yoktur. Aynı şey evlatlar için de geçerlidir. Onları sürekli dinlemek gereklidir. Olumluyu onlarda olumsuz olanda da görmek gelişimleri açısından önemlidir. Her biri anne babasına göre büyümek zorundadır. İnanıyorum ki insan ancak tepki göstererek yaşamayı bırakabildiği zaman yetişkin olmuş sayılabilir. Bir noktaya kadar olana tepki göstererek hareket edilir. Bir noktadan sonra insan kendi tasarılarını izleyerek hareket eder. Kesin kopuş anı budur. Olgunlaşmayı başarabilmek çok önemlidir. Diyalog ve bu kopuşla aynı anda olgunlaşma gerçekleşir. Ama pek çok insanın olumsuz anlamda hala geçmişte kaldığı biçiminde bir izlenime kapılıyorum. Bunu ana babaya karşı saygısızlık ya da karşı çıkma anlamında söylüyorum. Kaldı ki bizim kuşağımızın özel ana babaları olmuştur. Söz gelimi benimkiler. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkar çıkmaz evlenmişlerdi ve her ikisi de pek gençti. Belki de savaşın varlığından her yandan üstlerine gelen ölümden sıyrılmak için bunu yapmışlardı. En azından bizim ülkemizde savaşların her ikisi de çok büyük yıkımlara neden olmuştu. Bu benim kitaplarımda çok hissedilir. Söz gelimi tek ses içinde o toprakların binlerce binlerce ölünün ağırlığını taşıdığı söylenir. Bu sonradan insanlarda kalan bir duygudur. Ve ben ana babalarımızın yeni yetmeliklerini ezerek geçen o ölüm duygusuna tepki olarak evlendiklerini düşünüyorum. Demek istediğim pek olgunlaşmamış ve aynı zamanda çok sorunlu ve ezilmiş insanlardı. Bu koşullarda iyi birer ana baba olmak gerçekten zordur. Bu kuşaklar konusunda yazdıklarınızı açıklamayacak ve belki de Yahudi kökenli bir başka bileşen daha görüyorum. Özellikle Anima Mundi'de evlatlar babaların günahlarını ödüyorlar ve bu sizin defalarca yüzünüze vurdukları o ünlü komünizm, daha doğrusu antikomünizm konusuna gelip düğümleniyor. Sizin şöyle bir söz söylediğiniz savınızı da sonra ele alacağım ama gene bu konuyla bağlantılı olarak burada anmış olalım. Ben kitaplarımla milyonlarca oyun yerini değiştiriyorum. Ben asla böyle bir söz etmedim. Benim ağzımdan söylemişim gibi yazdılar ama ben böyle bir şey demedim. Tamam ama bu noktaya gelmişken bir yazarın sosyal işlevinin ne olduğunu da size sormuş olayım. Ama şimdi altını çizmek istediğim konu sizin kitaplarınızda tarihle hesaplaşmak istemeniz. Komünizmin mahkum edilmesini bütün bir kuşağı suçlama olarak ele almanız. Sizde komünizm sorununun Avrupa'nın ve dünyanın bir sorunu olarak anlaşıldığını okuyoruz. Ama aynı zamanda Kızıltugaylara bağlı teröristlerin, komünistlerin olduğu kadar sahte bir dürüstlük gösteren, gerçek bir ülkü seçeneği edinemeyen antikomünistlerin de çocukları olduğunu söylüyorsunuz. Bu bağlamda sizin yazınızın tarihsel değil kuşaksal olduğunu söyleyeceğim yine. Özellikle bizim oralarda, Yugoslavya'dan birkaç kilometre ötede komünizm neredeyse elle tutulabilir, alışverişe gidildiğinde gözle görülebilir bir gerçekti. Trieste'de savaştan sonra Yugoslavya'ya kalmış olan B bölgesine girmek için özel bir izin alınır ve alışverişe öyle gidilirdi. Ve ansızın değişik, gri renkli bir dünyaya adım atılırdı. Ben çocuk aklımla o umutsuzluğu güçlü bir biçimde algılardım. Orası sadece fiziksel anlamda değil, gerçekten sınırın ötesinde bir yerdi. Trieste ve Carso, çarpışmaların ve anti-Slav ve tam tersi olarak anti-İtalyan nefretin hala tüttüğü yerlerdir.